Ayrım 10.
Çünkü söylediğimiz gibi eylemler salt anma yoluyla ve eylemlerin çağdaşları aracılığıyla sonraki kuşaklara ulaşırlar. Yapıtlar kendileri gelirler ve eksik bazı parçaları bir yana oldukları gibi gelirler. Yani burada verilenlerin tahrif edilmesi söz konusu değildir ve başlangıçlarında rastlanabilecek ortamın zararlı etkisi de sonradan ortadan kalkar. Aslında zaman gerçekten yetkin, giderek az sayıdaki yargıcı getirir. Kendileri de birer istisna olan bu yargıçlar da daha büyük istisnaları yargılarlar. Yavaş yavaş ağır basan oylarını verirler ve böylelikle bazen ancak yüzyıllar sonra da olsa gelecek zamanın ortadan kaldırmadığı tam adil bir yargı ortaya çıkar. Bu yüzden yapıtların ünü güvenli ve hatta kaçınılmazdır. Buna karşılık yapıt sahibinin bu ünü yaşayıp yaşamadığı dışsal koşullara ve rastlantıya bağlıdır. Yapıtlar ne denli yüksek ve zor bir türden iseler durum o denli enderdir. Buna uygun olarak eşsiz güzel bir biçimde gölgesinin bedenini izlemesi gibi ününün de gölge misali hizmetlerinin bazen önüne bazen de arkasına düşerek onları izlediğini söyler ve bunu açıkladıktan sonra benimle birlikte yaşayanların hepsi kıskançlıktan sussalar da ne hasetle ne de hürmetle yargılamayanlar gelecektir diye ekler. Bu arada görüyoruz ki kötünün yararına iyiyi kamudan gizlemek amacıyla hizmetlerin haince susma ve görmezden gelme yoluyla örtbas edilmesi sanatı daha Seneca'nın yaşadığı dönemlerde de varmış. Tıpkı çağımızda kıskançlığın dudaklarını kilitlediği adamlar gibi. Hatta esas olarak ün ne kadar uzun sürecekse o kadar geç ortaya çıkar. Tıpkı seçkin olan her şeyin yavaş yavaş olgunlaşması gibi. Sonradan sürecek bir ün, tohumundan çok yavaş büyüyen meşeye benzer. Kolay, eğreti ünde çabuk büyüyen, hemen sökülüp atılan bir yıllık bitkilerin, yerden hemen biten yabani otların sahte ününe benzer. Bu süreç bir kimsenin daha sonraki kuşaklara yani genel olarak ve bir bütün olarak insanlığa ne denli aitse, kendi çağına o denli yabancı oluşuna dayanır. Çünkü sonraki kuşaklara ait bir kişinin ortaya koyduğu çağına özgü bir şey değildir. Yani yapıtı kendi çevresine değil, insanlığın bir parçası olabildiği ölçüde o çağın insanlarına aittir. Ve bu yüzden de yerel renkleri taşımaz. Bunun sonucunda çağının insanları onu kolaylıkla yabancılayarak kendi başına bırakabilirler. Yaşadığı kısa günün fırsatlarını ya da bir anlık zevki hak edenler ve bu yüzden sadece ona ait olanlar daha çok kendisiyle birlikte yaşayıp kendisiyle birlikte ölenin değerini bilir. Buna uygun olarak sanat ve edebiyat tarihi istisnasız bir biçimde insan zihninin en yüksek başarımlarının aleyhlerinde karar verildiğini ve daha yüksek türden zihinlerin gelip de onlardan söz edinceye ve onlara itibar kazandırıncaya kadar beklediklerini, sonra da böylelikle bir dile gelme yolu bularak varlıklarını sürdürdüklerini yazar. Tüm bunlar son tahlilde herkesin yalnızca kendisiyle aynı türden olanı anlayabilmesinden ve değerlendirebilmesinden kaynaklanır. Ne ki sığ olan sığ olanla, sıradan olan sıradan olanla, belirsiz olan muğlak olanla, beyinsiz olan akılsız olanla aynı türdendir. Ve en iyiler kendileriyle kesinlikle aynı türden olan kendi yapıtlarını beğenirler. İşte bu yüzden yaşlı Üstad Epikarmos şöyle demişti. Bunu kendi bildiğimce söylemem bir mucize değil ve onlar kendi kendilerini beğenerek kapılırlar kuruntusuna, övgüye değer olduklarının. Bu yüzden görünür köpek köpeğe en güzel varlık olarak, öküz de öküze, eşek de eşeğe ve domuz da domuza. Nasıl ki en güçlü kol bile zayıf bir gövdeyi ittiğinde ona daha uzağa fırlatabileceği ve şiddetle çarpışabileceği bir devinim kazandıramazsa, tam tersine bu zayıf gövde dış kuvveti alacak maddesel içeriğinin eksikliğinden ötürü hemen yakın bir yere düşerse, onları almak için ortada zayıf, küçük ya da çarpık kafalardan başkası bulunmadığında, güzel ve büyük düşüncelere, dehanın başyapıtlarına da küçük ve çarpık kafalardan başkası yoksa onları alacak, işte aynı şey olur. Tüm zamanların bilge sesleri, bu konuda yakınmak için adeta bir koro oluşturmuşlardır. Örneğin Jesus Chirac, bir deliyle konuşan, uyuyan biriyle konuşmaktadır. Konuşma bitince deli ne oluyor diye sorar. Ve Hamlet muzip bir konuşma bir delinin kulağında uyuklar der. Ve Goethe en mutlu sözcük bile gülünç duruma düşer onu dinleyen kulak çarpıksa eğer. Ve yine Goethe etkili olamıyorsun her şey ruhsuz kalıyor. Kendini üzme bataklığa düşen bir taş halkalar oluşturmaz. Ve Lichtenberg bir kafa ve bir kitap çarpışırlarsa ve bir tınlama sesi duyulursa bu ses her zaman kitaptan mı gelir diye sorar ve yine Lichtenberg bu tür yapıtlar birer aynadırlar. Bir maymun baktığında orada bir havari göremez der. Peder Gellert'in bu konudaki güzel ve dokunaklı yakınması da bir kez daha anımsanmayı hak ediyor. Çoğu kez en iyi yeteneklerin en az sayıda hayranı olmasını ve dünyanın en büyük bölümünün kötüyü iyi sanmasını her gün görüyoruz bu felaketi. Peki nasıl korunulur bu vebadan? Kuşkuluyum bu belanın dünyamızdan kovulacağından. Yeryüzünde tek çare vardır. Ancak son derece zordur. Deliler bilge olmalılar. Gelin görün ki olmayacaklar. Şeylerin değerini asla bilmez onlar. Gözleri kapalıdır, akılları değil. İyi olanı hiç görmediklerinden sürekli överler kısıtlı olanı. Goethe'nin dediği gibi seçkin olanın bulunduğundan da daha ender bir biçimde tanınmasına ve değerinin bilinmesine neden olan insanların bu entelektüel yeteneksizliğine bir de burada olduğu gibi her yerde insanların kıskançlık biçiminde ortaya çıkan ahlaki kötülüğü de eşlik etmektedir. Birisi kazandığı ün sayesinde bir kez daha kendi türü üzerinde yükselmiş olacaktır. Ötekiler de bir o kadar değerden düşmüş olacaklardır. Böylelikle her mükemmel meziyet ününü ün sahibi olmayanların sırtından kazanacaktır. Başkaları onurlandırdığında kendimizi soysuzlaştırmak zorundayız. Goethe, Batı Doğu Divanı. Buradan seçkin olanın hangi türde ortaya çıkarsa çıksın, sayısal açıdan üstün durumdaki üstün sıradanların hemen birleşip seçkin olanı geçerli kılmamak, hatta mümkünse onu boğmak için tezgah kurmaları anlaşılıyor. Gizli sloganları ise kahrolsun değerli olandır. Ama hatta kendileri de bir meziyete sahip olanlar ve bu meziyetin ününe zaten ulaşmış bulunanlar bile onun parlaklığı yüzünden kendi ünleri bir o kadar daha az ışıldayacağı için yeni bir ünün ortaya çıkışını görmekten hoşlanmayacaklardır. Bu yüzden bizzat Goethe şöyle der. Bana yaşam bağışlanıncaya dek beklediysem, olmak için henüz yeryüzünde değildim. Kavrayabildiğiniz gibi, görseniz nasıl tavır aldıklarını kendileri biraz ışısınlar diye beni yatsımaya hazır olanların. Demek ki onur esas olarak adil yargıçlar bulur ve hiçbir kıskançlığın saldırısına uğramaz. Hatta herkese peşin peşin krediyle ödünç verilirken, ünün ise kıskançlığa karşın dövüşerek elde edilmesi gerekir ve defne yaprağını kürsüye hiç de yaraşmayan bir yargıç verir. Çünkü onuru herkesle paylaşabiliriz ve paylaşmak isteriz. Ün ise ona ulaşan her bir kimse tarafından daraltılır ya da zorlaştırılır. Ayrıca yapıtlar aracılığıyla üne ulaşmanın zorluğu, kolaylıkla görülebilecek nedenlerden ötürü bu tür yapıtların kitlesini oluşturan insan sayısı ile ters orantılıdır. Bu yüzden öğretme vadeden yapıtların ünü, eğlence vadedenkinden daha büyüktür. En büyük ün ise felsefi yapıtlardadır. Çünkü bunların vaat ettikleri öğretme bir yandan belirsizdir, öbür yandan maddi bir yararı yoktur. Buna göre zaten böylesi yapıtlar öncelikle rakiplerden oluşan bir kitlenin önüne çıkarlar. Üne ulaşmanın karşısındaki anlatılan zorluklardan üne değer yapıtları tanımlayanların bunu bu ünü sevdikleri için ve kendi zevkleri için yapmadıkları, insanlığın az sayıda ölümsüz yapıta sahip olmasının ya da bunlara hiç sahip olmamasının önüne geçilmesi için ün sayesinde yüreklendirilmeye gereksindikleri anlaşılıyor. Hatta iyi ve güzel olanı ortaya koyması ve kötüden kaçınması gereken kimse, kitlenin ve sözcüklerinin yargılarının inadına gitmeli. Demek ki onları hor görmelidir. Özellikle Osirius'un De Gloria'da vurguladığı, ünün onu arayanlardan kaçtığı ve onu ihmal edenlere geldiği yolundaki değinmenin doğruluğu buna dayanmaktadır. Çünkü birileri çağdaşlarının beğenisine uyarlarken diğerleri bu beğeniye kafa tutarlar. Buna göre üne ulaşmak ne denli zorsa onu elde tutmak da o denli kolaydır. Burada da ün onurla karşıtlık içinde yer alır. Onur herkese, hatta veresiye verilir. Yeter ki onu korusun. Ama asıl görev de burada yatmaktadır. Tek bir uygun olmayan eylem yüzünden onur bir daha geri gelmeyecek bir biçimde gider. Buna karşılık ün aslında hiç gitmez. Çünkü üne ulaşılmasını sağlayan eylem ya da yapıt her zaman için sabittir. Ve bunun ünü, eylemin ya da yapıtın sahibi ününe yeni ünler eklemese de kalır. Ancak ün zamanı geçtikçe artık gerçekten duyulmaz oluyorsa, demek ki sahte, yani hak edilmemiş bir ündür. Anlık bir değerlendirmenin sonucu ortaya çıkmıştır. Hegel'in sahip olduğu gibi ve Lichtenberg'in betimlediği gibi ise, arkadaşlardan oluşan bir seçici kurul tarafından ilan edilip boş kafalarda yankılanmıştır. Ama sonraki kuşaklar bir zamanların renkli sözcük kalıplarının, geçmiş modaların güzel yuvalarının ve ölüp gitmiş vaatlerin konutlarının kapısına tıklatıp hepsini boş bulduğunda ve en küçük bir düşüncenin bile emin bir biçimde içeriye davet edişini duymadığında nasıl gülümseyecektir? Ün asıl olarak bir kimsenin başkalarıyla kıyaslandığında ne olduğuna dayanılır. Bu yüzden öz olarak görelidir ve ancak göreli bir değeri olabilir. Eğer ötekiler üne layık olurlarsa birikinin ünü bütünüyle yiter. Mutlak değeri olan ün ise tüm koşullarda ona sahip olanda, yani dolaysızca ve yalnızca kendisi için olanda vardır. Bunun sonucunda burada büyük yüreğin ve büyük kafanın değeri ve mutluluğu yer almalıdır. Demek ki ün değil, onun neyle kazanıldığı değerlidir. Çünkü bu ikincisi konunun adeta tözüdür ve ün de ilineğidir. Ün, ünlü olana esas olarak dışsal bir belirti biçiminde etki eder ve ünü olan bu belirti sayesinde kendi yüksek görüşünün onaylanışını elde eder. Buna göre, nasıl ki ışığın kendisi bir cisim tarafından yansıtılmadığı sürece görünür değilse, benzer biçimde her olağanüstülükte ancak ün sayesinde kendinden emin olur. Ancak bu kesin bir belirti değildir. Çünkü meziyete dayanmayan ün ve ünlü olmayan meziyet de vardır. Bu yüzden Lessing'in bu konudaki bir sözü kulağa çok hoş gelmektedir. Kimi insanlar ünlüdür, kimileri de ünlü olmayı hak ederler. Değeri ya da değersizliği başkalarının gözünde nasıl göründüğüne dayanan bir varoluşta sefil bir varoluş olurdu. Ama böyle bir varoluşun değeri üne, yani başkalarının alkışına dayanı olsaydı, bu bir kahramanın ya da dahinin varoluşu olurdu. Her varlık daha çok kendi kendisi yüzünden, bu yüzden de öncelikle kendinde ve kendisi için yaşar ve var olur. Bir kimsenin ne olduğu, hangi biçimde olursa olsun her şeyden önce ve esas olarak kendisi içindir. Ve burada fazla değer yoksa, genel olarak da onun değeri çok değildir. Buna karşılık onun başkalarının kafasındaki imgesel ikincil, türetilmiş ve rastlantıya bağlı bir imgedir ve ancak çok dolaylı yoldan birinciyle ilişkilidir. Üstelik kitlenin kafası, hakiki mutluluğun yer bulamayacağı denli sefil bir sahnedir. Orada daha çok hayaletimsi bir mutluluk yer alabilir. Genel ünün tapınağında nasıl da karışık bir topluluk bir araya gelir. Mareşallar, bakanlar, şarlatan hekimler, hokkabazlar, dansçılar, şarkıcılar, milyonerler ve Yahudiler. Tüm bunların üstün yanları orada çok daha dürüst bir biçimde değerlendirilir. Düşünsel saygıdan çok duygusal, üstelik yüksek türden bir saygı görürler. Çünkü büyük çoğunlukta ancak tek bir söz üzerinden saygıya ulaşılabilir. Demek ki mutluluk öğretisi açısından ün, gururumuz ve kibirliliğimiz için en ender ve en lezzetli lokmadan başka bir şey değildir. Oysa bunlar insanların çoğunda kendileri ne kadar gizleseler de aşırı ölçüde vardırlar. Belki de ün elde etmeye ve bu yüzden çoğun kendi üstün değerlerinin bilincini, bunun tadını çıkaracakları ve sonra bu değerin kabul edildiğini görecekleri güne kadar uzun süre kendi içlerinde taşımaya eğilimlidirler. O güne kadar onlara sanki ürkütücü bir haksızlığa uğramışlar gibi gelir. En büyük hazzı hayran olunmaktan aldığımız için, ama hayran olanlar ise her şeyin nedeni kendileri oldukları halde Buna gönülleri razı gelmediğinden, en mutlu kişi bunu nasıl başarmış olursa olsun, kendine dürüst bir biçimde hayran olabilendir. Böylece başkaları onu yanıltamazlar. Zihnin tüm neşesi, tüm canlılık, insanın onunla kendini kıyaslayarak yüksek görebileceği bir kimsenin varlığına dayanır. Böylece genel olarak üne verilen büyük değer ve günün birinde üne ulaşmak umuduyla yapılan fedakarlıklar anlaşılır olmaktadır. Ün, soylu ruhların bu en son zayıflığı, mahmuzlar zihni, hazları küçümsemesi için ve çalışma dolu günleri seçmesi için. Ve yine, ne kadar zordur tırmanmak ünün gurur tapınağının parıldadığı tepeye. Sonunda tüm ulusların en kibirlisinin şanı dilinden düşürmeyişi ve bunu hiç düşünmeden büyük eylemlerin ve büyük yapıtların ana dişlisi olarak görmesi açıklığa kavuşmaktadır. Ancak ün hiç tartışması sadece ikincil olduğundan, meziyetin salt yankısı, sureti, gölgesi ve belirtisi olduğundan ve ne de olsa hayranlık duyulanın hayranlık duyanın kendisinden daha değerli olması gerektiğinden, asıl mutluluk veren ünün kendisinde değil, üne nasıl ulaşıldığında, yani meziyetin kendisinde ya da daha doğrusu ünün kaynaklandığı zihniyette ve yeteneklerde yatıyor olmalıdır. Bu ahlaki ya da entelektüel bir türde olabilir. Çünkü herkesin en iyi olduğu şey zorunlu olarak kendisi için olmalıdır. Bundan başka başkalarının kafalarında neyin yansıdığı ve onların görüşünde nasıl geçerli olduğu bir yan unsurdur ve onun açısından yalnızca ikinci derecede önem taşır. Buna göre yalnızca ünü hak eden, onu elde etmese de büyük ölçüde asıl onura sahiptir. Ve yoksun olduğu şey ise asıl unsur ile kendini onun hakkında avutabileceği bir şeydir. Bir kimseyi kıskanılmaya değer yapan, yargı gücü bulunmayan kandırılmış büyük kitle tarafından büyük bir adam olarak görülmesi değil, onun büyük adam olmasıdır. Sonraki kuşakların onun adını duyması değil, onun yüzyıllar boyunca korumayı ve üzerinde düşünülmeyi hak eden düşünceler üretmesi büyük bir mutluluktur. Ayrıca bu özelliği onun elinden alınamaz. Bu kendi içimizde yer alandır, öteki ise kendi içimizde yer almayandır. Buna karşılık hayranlığın kendisi asıl unsur olsaydı, hayranlık duyunan buna değer olmazdı. Sahte yani hak edilmemiş bir ünde gerçekten de durum budur. Bu ünün sahibi, bu ünün belirtisini, salt parıltısını oluşturması gereken şeye gerçekten sahip olmadan onu tadar. Hatta bu ün bile günün birinde kendini beğenmekten kaynaklanan tüm kendini yanıltmaya karşın, ara sıra uygun olmadığı bir yükseklikte başı döndüğünde ya da kendini altın gibi görünen bakır bir sikke olarak gördüğünde, sonra gerçek yüzünün açığa çıkması ve hak edilmiş bir aşağılanma korkusuna kapıldığında, en azından bilgelerin yüzlerinden sonraki kuşakların yargısı zaten okunduğunda sahibine acı veriyor olmalıdır. Bu bakımdan sahte bir basiyet üzerinden mülk sahibi olmuş birine benzer. En sahici ünü, yani ölümden sonra da süren ünü sahibi asla duyamaz. Ama yine de onun mutlu olduğu düşünülür. Demek ki onun mutluluğu kendi içindeki ona ünü kazandıran büyük özelliklerde bu özellikleri geliştirme fırsatı bulmasında, yani kendisine uygun bir biçimde davranabilmiş olmasında ya da zevkle ve sevgiyle yaptığı işi yapabilmiş olmasındadır. Çünkü ancak bunlardan kaynaklanan yapıtlar ölümden sonra da süren üne ulaşırlar. Demek ki onun mutluluğu büyük yüreğindedir ya da yapıtlarındaki izi sonraki yüzyılların hayranlığını kazanan bir zihnin zenginliğindedir. Bu mutluluk onları düşünmek, kestirilemez gelecekteki en zorlu zihinlerin uğraşısını ve hazını oluşturacak kadar düşüncelerdedir. Demek ki ölümden sonra süren ünün değeri onun hak edilmesindedir ve onun asıl ödülü budur. Şimdi bu ünü kazanan yapıtların bu arada kendi çağdaşları arasında da ünlü olup olmayışları rastlantısal koşullara bağlıydı ve büyük bir önem taşımıyordu. Bütün insanlar esas olarak kendi yargılarına sahip olmadıkları ve yüksek ve zor başarımları değerlendirme yeteneğine kesinlikle sahip olmadıkları için bu konuda yabancı beyanlara kulak verirler ve yüksek türden ün 100 ünlüden 99'unda salt güvene ve inanmaya dayanır. Bu yüzden çağdaşların çok sesli alkışlamasının bile düşünen kafalarda çok az bir değeri olabilir. Çünkü bu alkışta hep az sayıdaki sesin yankısını duyacaklardır. Ve üstelik bu sesler sadece o günün modası olacaklardır. Usta bir sanatçının, dinleyicilerinin bir ya da ikisi dışında tümünün sağır olduklarını ve bu kusurlarını birbirlerinden karşılıklı olarak gizlediklerini ama birbirlerinin el devinimlerini gördükçe gayretle alkışladıklarını öğrendiğinde dinleyicilerinin bu şiddetli alkışı karşısında koltukları mı kabaracaktır? Üstelik bir de alkışı başlatanların çoğu zaman en berbat kemancıyı en şiddetli bir biçimde alkışlattırmak için satın alındıklarını öğrenirse. Buradan çağdaşların arasındaki bir ünün ölümden sonra da süren ün değişimine neden çok ender uğradığı da açıklığa kavuşmaktadır. Bu yüzdendir ki Lambert edebiyattaki ünün tapınağını olağanüstü güzel bir biçimde betimlerken şöyle demektedir. Tapınağın içinde tümüyle yaşarken burada olmayan ölüler ve ölür ölmez buradan dışarı atılan birkaç canlı bulunuyor. Bu arada hiç kimseye henüz yaşarken bir anıt dikmenin kendisine ölümünden sonrasına güvenilemeyeceğinin açıklanması anlamına geldiğini söyleyelim. Yine de bir kimse ölümden sonra da sürecek bir ölü yaşarken elde ederse gençlikten çok yaşlılıkta gerçekleşecektir bu. Yine de sanatçılar ve şairler arasında en az da filozoflar arasında bu kuralın istisnaları vardır. Bunun bir kanıtı da yapıtlarıyla ünlü olan adamların portreleridir. Çünkü bu resimler çoğu kez ancak adamların ün kazanmasından sonra yapılır ve genel olarak yaşlı ve saçlarına ak düşmüş kimseleri yani filozofları betimlerler. Bu arada mutluluk öğretisi açısından bakılırsa bu durum çok doğrudur. Ünün ve gençliğin bir arada olması bir ölümlü için çok fazladır. Yaşamımız öyle yoksuldur ki bu yaşamın mülklerinin daha ekonomik dağıtılması gerekir. Gençliğin bütünüyle kendi zenginliği vardır ve bununla yetinebilir. Ama yaşlılıkta tüm hazların ve zevklerin kış mevsimindeki ağaçlar gibi kurumalarından sonra en ücra köşede ünün ağacı gerçek bir kış yeşili olarak kök salar. Ün yazın büyüyen ama kışın yenilen kış armutlarına benzetilebilir. Yaşlılıkta gençliğin tüm enerjisini kendisiyle birlikte yaşlanmayan yapıtlara adamış olmaktan daha güzel bir avunma yoktur.